Evet sevgili kardeşler, sizleri tekrar Rabbimizin o engin, değişmeyen ama değiştiren sevgisiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz pazar günü çok önemli olan bir mezmura sizi götürmüştüm. 51. mezmur. Biliyorsunuz ki Natan peygamberin anlatmış olduğu bir olay sonucunda Davut günahını görüyor ama görmekle kalmayıp ne yapıyor? Kabul ediyor ve açık bir şekilde günahını Rabbin önüne getirerek tövbe ediyor. Ve şöyle demiştim, evet her birimizin hayatında tövbe koparılıp atılamaz bir parça olma noktasında olması gerekiyor demiştim. Ama mezmur çok geniş bir mezmur. İçeriği dolu bir mezmur olmuş olduğu için bitirmek tabii ki mümkün olmadı. Bugün ikinci konuşma ile bunu tamamlamak istiyorum sevgili kardeşler. Anımsarsanız Davut ordusunda yer alan Hititli Uriya'nın eşiyle birlikte ne yapmıştı? Zina etmişti. Ve bununla kalmamış, Betşeva kendisine kalsın diye, yani Uriya'nın eşi Davut'a kalsın diye Davut ne yaptı? Uriya'yı savaşın en hararetli bölgesine, yani cepheye gönderdi değerli kardeşler. Şimdi kafasında kurmuş olduğu bu korkunç planla şöyle düşünüyordu Davut. Her şeyi örtbas edebileceğini düşünüyordu. Ama gözünden kaçırdığı bir şey vardı Davut'un. Neydi o? Bunu Sayılar kitabında bir ayetle desteklemiştim. 31. bölümden. Sayılar kitabı 31. bölüm 23. ayet ile. Günahınızın cezasını çekeceğinizi bilmelisiniz. Bakın değerli kardeşler, bu ifade emin olun çok ama çok önemli bir ifadedir. Çünkü günümüzde birçok insanlar doğal olaraktan şöyle düşünebiliyor. Dünyamızda kötülükler var. İnsanlar kötülük yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Niye Tanrı el atmıyor? Evet, böyle düşünmeleri gayet doğal. Ama emin olun ki değerli kardeşler, gün gelecek, kimsenin yanına kalmayacaktır. Yani yapılmakta olan tüm çirkinlikler, suç ve günahlar Rab Tanrı tarafından karşılığı verilecektir kesinlikle. Bundan kimsenin ama kimsenin şüphesi olmasın. Evet, Davut günahın aldatmasıyla yenik düşmüştü. Doğru mu? Evet. Bunun sonucu olaraktan, yani bu günaha düşmüş olmanın getirisi gerçekten de büyük olacaktı. Yani bedeli büyük olacaktı. Bunları size teker teker söylemiştim. Günah sonrasında gerçekten Rabbin önüne gelip tövbe etmiş olmasına karşın gerçekten onun getirisi olaraktan çok şeylerle karşılaşmıştı Davut. Evet, işlemiş olduğu günah Davut'un sicilinde kara bir lekeydi. Ama Davut hiçbir şey yokmuş gibi sevgili kardeşler, vurdum duymaz bir tutum içerisinde, böyle bir tutum sergileyerek günah içerisinde yaşamaya devam etmedi. Neden devam etmedi? Çünkü Davut'un hayatında itaat gerçekten de koparılıp atılamaz bir parçaydı. O açıdan itaatkar bir yaşam tarzı her imanlının yaşamında olması gereken bir davranış olduğunun altını önemli çizmiş ve şöyle devam etmiştim. Bazı olaylar, tutum ve davranışlar karşısında Rab diyor ki sözü ve ruhu aracılığıyla bize yanlışlığımızı, günahımızı gösteriyor. Rab bize bunu gösterdiğinde bizler ne yapıyoruz diye bir soru yöneltmiştim sizlere, hatırlarsınız. Bizler günahımızı görüp Rabbin önüne onu getiriyor muyuz tövbe ederek, yoksa hiçbir şey yokmuş gibi sırtımızı işlediğimiz suça ve günaha dönerek kafamızdaki doğrulara göre mi yaşamaya çalışıyoruz sevgili kardeşler? Davut'un günaha düştükten sonraki tutumu, yani Rab Tanrı'ya yönelmiş olması, Natan aracılığıyla gerçekten de her birimizin yaşamında olması gereken bir tutum olması gerekiyor. Davut için, evet, Davut hem içsel hem de bedensel anlamda bozulduğunu çok açık bir şekilde biliyordu. Bu yüzden sadece temizlenmek değil, aynı zamanda da yeniden bina edilmek, yeniden ayağa kaldırılarak hizmetine sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyordu. O yüzden 12. ayette ne diyor? Geri ver diyor bana kurtuluş sevincimi. Yani o sende sahip olduğum sevinç içerisinde yoluma devam edebilmek, sana hizmet edebilmek için o sevince tekrar sahip olmak istiyorum diyor Davut. Ve arkasından 10. ayette temiz bir yürek yarat. Bakın, sevinç içinde temiz bir yürek. Demek ki sevinç içerisinde hizmetimize devam edebilmek için yeniden ayağa kaldırılmak gerekiyor. Yüreğimiz yeniden yenilenmesi, tazelenmesi gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki sorun yürek meselesi olduğunun altını çizmiştim. Yani yürek yenilenmedikçe, yürek değişmedikçe gerçek sevincin olması mümkün değil dedik ve bunu Markos 7. bölümde yer alan 15 ve 16. ayetlerle ne yaptık? Destekledik. İnsanın dışında olup biten, tekrar okuyorum. İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletmez. İnsanı kirleten, bakın çok önemli, insanın içinden çıkandır diyor. Ve Rabbimiz de, Rabbimizin kendisi de Matta 15. bölümde 19. ayette, Matta 15 ayet 19'da, Markos değil, Matta 15. bölümde diyor ki 19. ayette, kötü düşünceler, çünkü diyerekten başlıyor, çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep diyor yürekten kaynaklanır. Evet. Değerli kardeşler, Rab Tanrı yürekle ilgileniyor. Ve senin yüreğini değiştirerek seni yeniden ayağa kaldırmak istiyor. Tabii ki bunun da bir ön koşulu olduğunu size söylemiştim değerli kardeşler. Ve bununla da noktalamıştım hatırlarsanız. Dedim ki Davut gibi, bunun ön koşulu Davut gibi yüzünü Rab Tanrı'ya çevirmek. Sen bunu yaptığında, yani sen üzerine düşünü yaptığında Rab de kendi üzerine düşeni yapacaktır dedim. Seni yeniden ayağa kaldırarak bina edip yola devam etmeni, sağlıklı bir şekilde yola devam etmeni sağlayarak dedik. Bu şekilde noktalamıştık. Evet değerli kardeşler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne dedim? Dedim ki evet, bu bir yürek meselesidir. Yani yürek kesinlikle değişmesi gerekiyor. Yürek değişmedikçe bunun mümkün olmayacağının altını önemli çizdim. Neden? Yine Matta'da bir ayet vardı 12. bölümde. Matta 12. bölümün 34. ayetinin o son kısmında diyor ki ağız yüreğin taşmasından diyor. Yani ne taşıyorsa yürekten onu söyler. Gerçeği önümüze konuyor değerli kardeşler. İşte bu aynı evet. O yüzden sevgili kardeşler özellikle altını çizerekten ifade etmek isterim ki Davut'un burada açık bir dille temiz bir yürek yarat ifadesi bana göre gerçekten de kayda değer nitelikte. Çünkü burada İbranice olarak kullanılan söz bara sözüdür. Bara sözü var olan bir şeyden bir şey yaratmak değildir. Yani biliyorsunuz bu plastik şişe oluşabilmesi için plastik maddesi kullanılması gerekiyor. Yani var olan bir şeyden bir şey yaratılıyor, oluşturuluyor. Ama buradaki bara sözünün anlamı bu değil. Bara sözünün anlamı yoktan, hiçten, sıfırdan bir şey yaratmak. Yani burada bende yeni bir yürek, temiz bir yürek yarat derken sevgili kardeşler, hiçten yepyeni bir yürek yarat anlamındadır değerli kardeşler. İşte o yüzden burada Davut kullanıyor bu ifadeyi. Bende yeni bir yürek yarat derken. Bakın eğer Davut'un yüreğini oluşturan o yapı içerisinde iyi olan bir şey olmuş olsaydı Rab o iyi olan bir şeyi alır, yeni bir şey yaratırdı. Ama içinde iyi olan hiçbir şey yoktu Davut'un değerli kardeşler. O yüzden Rab Tanrı bende yeni bir yürek yarat ifadesiyle neyi bize açıklamış oluyordu aynı zamanda? Şunu açıklamış oluyordu. Bunu ancak ve ancak sevgili kardeşler Rab Tanrı yapabilir. Ancak bunu Rab Tanrı yapabilir. Bunu bir örnekle pekiştirmiştim anımsarsanız. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Birisi geldi sizin yüzünüze bir yumruk vurdu. Ne oluyor o yumruğu yediğinizde? Gözünüz şişiyor değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Şişen gözünüze, o şişen yere buz koyuyorsunuz. Annem ekmek çiğner koyardı oraya. Ama birisi gelip yüzünüze tükürdüğünde yüzünüze bir şişlik oluşuyor mu? Hayır. Ama bir yer şişiyor. Yani bir yer etkileniyor. Nedir etkilenen yer? Yürek. Şimdi ben buraya buz koyduğum gibi yüreğime buz koyabilir miyim? Mümkün değil. Bu neyi açıklıyor bize? Benim yapabileceklerim sınırlı. Yapabileceklerim var, yapamayacaklarım var. Demek ki Davut bende yepyeni bir yürek yarat derken aslında bunu yapabilecek olan kişinin ancak ve ancak Rab Tanrı'nın olduğu gerçeğini önümüze koymuş oluyordu. Onun için ancak Rab Tanrı o bozuk olan yüreğimize elini uzatabilir, orayı iç mimar olaraktan temizleyerek, yenileyerek bizi bina edip yeniden ayağa kaldırarak etkin bir şekilde kullanmamızı, onun ellerinde kullanmamızı sağlayabilir. Hamdolsun. Hezekiel peygamber harika biçimde bakın bunu onaylıyor. 11. bir bölüm Hezekiel 11 ayet 19'da diyor ki onlara tek bir yürek vereceğim. İçlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim. Bak tek bir yürek vereceğim diyor. Onlara yeni bir ruh vereceğim diyor. Kim? Rab Tanrı'nın kendisi sevgili kardeşler. Yeremia peygamber de bu gerçeği 24. bölümde Yeremia 24 7. ayette harika bir şekilde önümüze koyuyor. Diyor ki benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Bakın çok harika bir ifade. Benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim. Peki bunu kim gerçekleştirebilir? Rabbi anlayacak bir yürek bana kim verebilir? Ancak bunu Rab Tanrı'nın kendisi verebilir. Çarmıhta gerçekleştirdiği kurtuluşu kabul eden kişi yeniden doğarak yepyeni bir yüreğin sahibi olur ve yepyeni bir yaşam içerisine girerek hayatına devam eder değerli kardeşim. Evet, o yüzden 1. Samuel 16. bölümde 7. ayette şöyle bir ifade var. Bu gerçeği harika bir şekilde onaylayan diyor ki Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar diyor. Bakın Rab Tanrı yürekle ilgileniyor. Rab Tanrı senin yüreğini değiştirmek istiyor. İnsanlar seni dıştan etkili görebilir. Çok çekici olabilirsin aldığın eğitim nedeniyle. Birçok diplomaların sahibi olabilirsin. Ama Rab bununla ilgilenmiyor. Rab senin yüreğine bakıyor. Ve o yürekte bir iş başlatmak istiyor. Nasıl? Hani Almanca'da ne diyoruz? Renovierung değil mi? Yenileme. Evet. O yürekte bir yenileme gerçekleştirmek istiyor. Yepyeni bir yapı kazanmanı sağlamak istiyor Rab Tanrı değerli kardeşim. Çünkü bizler günahtan dolayı güçten yoksun, çaresiz, yetersiz varlıklarız. Yani mayamız bozuk değerli kardeşler. Mayamız bozuk olmuş olduğu için Rabbin el atması gerekiyor. Bakın haberci Paulos buna harika bir şekilde Romalılar 7. bölümde 18. ayette harika bir şekilde destekliyor. İçimde diyor. Yani benliğimde, yüreğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum, eminim diyor. Bende iyi bir şey yok. Yani Adem ve Havva'dan miras olarak alınan ve her imanlının içinde halen var olan kötü, çürük benlikte iyi bir şey yoktur. Eğer günah üzerinde zafer elde etmek istiyorsan Rab Tanrı bizlerde baştan yeniden başlaması gerekiyor. İşte o yüzden Hezekiel peygamber 36. bölüm 26. ayette size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım gerçeğini önümüze koymuştur. Çünkü değerli kardeşler, yeni bir ruh, yeni bir yürek neyin ifadesi? Yeniden doğmanın ifadesi değerli kardeşler. Gerçekten bu muhteşem bir vaattir. Çünkü yürek değişmedikçe, yürekten iman ederek yeniden doğmadıkça insanın değişmesi mümkün değil. O yüzden işte koskoca kral sözlerine nasıl başlıyor? Bir haykırış. Nasıl bir haykırış? Merhamet haykırışıyla. Merhamet diliyor değerli kardeşler. Ve bu haykırışla Tanrı'nın o sevecen, şefkatli ve sadık kollarına bir şekilde ne yapıyor? Kendini teslim ediyor. Ne kadar örtbas etmeye çalıştıysa da günahını, bunu başaramadı Davut. 38. mezmurda harika bir şekilde bunu ifade ediyor 4. ayette. Değerli kardeşler, sessiz kaldığı dönemlerde yaşadıklarını şöyle özetliyor Davut. Suçlarım diyor, başımdan aştı. Taşınmaz bir yük gibi diyor, sırtımda ağırlaştı. Bakın değerli kardeşler, bence bu çok önemli bir ifade. Eğer günah içerisinde bir hayatın varsa ve bu günah sende bir ağırlık oluşturmuyorsa yeniden doğuştan söz edemeyiz. İşte o yüzden diyorum, bir imanlı günaha düşebilir ama hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde yaşamına devam edebilmesi kesinlikle olanaksızdır sevgili kardeşim. Kaybolan oğul gibi günahını görür ve Rab Tanrı'ya geri döner. Evet, suçu taşınmayacak kadar Davut'un ağırdı değerli kardeşler. Hem ruhsal açıdan hem beden açısından büyük bir çöküntü içerisindeydi Davut. Ve bu şekilde devam edemezdi. Bakın buradaki ifade çok önemli. Ne dediğine dikkat edin değerli kardeşler. Benim günahım diyor. Ben günah işledim. Yani günahıyla Davut yüz yüze geliyor ve günahını açıkça kabul ediyor değerli kardeşler. Bakın, yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan derken ikinci ayette. Üçüncü ayet, dördüncü ayete baktığımız zaman da orada da sana karşı günah işledim diyor. Yani günahını kabul ediyor değerli kardeşler. Birçoklarının yaptığı gibi bin dereden su getirmiyor. Yani bahaneler üretmiyor. İşte bu noktada şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Suçu üstesinden gelmenin ilk adımı nedir? Günahını kabul edip onu Rabbin önüne getirmektir değerli kardeşim. Kendini suçlu hissettiğinde onu kabul edeceksin. Evet, ben suçluyum diyeceksin. Ve o suçunu, günahını Rabbin önüne getireceksin ve orada itiraf edeceksin. Hikmetli Süleyman bunu bakın şu sözlerle destekliyor. Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, kamufle etmeye çalışan. Ama diyor, İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. Bakın bu çok önemli. İtiraf etmek, Rabbin önüne getirmek çok önemli. Ama bırakmak da önemli. Bakın, bırakmadıkça Rab almıyor. Bu bırakma gerçekleşmesi lazım değerli kardeşler. Bırakacaksın ki Rab alsın, onu senden uzaklaştırsın. Biz zaman zaman evet günahımızı görüyor, kabul ediyor, itiraf ediyor ama bırakmıyoruz. Değerli kardeşler, sorun bu. Natan Davut'a günahını yüzüne vurduğunda Davut çok kolay biçimde yol gösterip bizim ifadeyle hadi git işine diyerek başından def edebilirdi günümüzde birçokların yaptığı gibi. ya da kral olmuş olduğu için, yetki sahibi olmuş olduğu için, kariyerinin vermiş olduğu gururdan dolayı sevgili kardeşler, ben istediğimi yaparım düşüncesi arkasına ya da istediğimi yapmakta özgürüm düşüncesi arkasına saklanabilirdi. Birçokları böyle yapıyor. İstediğimi yaparım düşüncesi arkasına saklanarak. Böyle davranış sorumsuzca tutum kişiyi ne yapıyor biliyor musunuz? Adım adım yıkıma götürüyor. Felakete götürüyor. Davut suçunu örtmeye, gizleyerek, kamufle etmeye çalışmıştı. Bir gün açığa çıkabilir korkusuyla. Ama 39. mezmurda ne okuduk? 4. ayette ve sonraki ayetlerde de bunu devam ettirmek istiyorum. Şöyle diyor 38. mezmurda, diyor ki değerli kardeşler, yani günahın kişide neler yaptığını bize gösteriyor. Bakın, suçlarım taşınmaz, bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. Bakın, eğildim, iki büklüm oldum diyor. Neyin sonucu? Günahın sonucu. Sağlığım bozuk, neden? Günahın sonucu. Tükendim, ezildim, alabildiğine inliyorum yüreğimin acısından diyor. Neyin sonucu? Günahın sonucu. Bakın değerli kardeşler, yine vurguluyorum. Eğer Davut Tanrı adamı, yani Tanrı'ya yakın bir hayatı olmamış olsaydı, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ederdi. Ama o yüzden söylüyorum, imanlı yeniden doğduysa eğer, o yeniden doğuş gerçekleştiyse, yeni doğa o kişide varsa, ruh ve söz kişiyi rahatsız eder. Yanlış yaptın Recep diyerek. Ama sen sırtını dönüyorsan, kusura bakma, belki çok sert bir ifade, o zaman ben de bu soruyu sorma ihtiyacı duyuyorum. Yeniden doğuşun var mı kardeşim? Yeniden doğuşun var mı? Evet, işkence çekiyordu Davut günahından dolayı. Belki bu durumda olan kişiler olabilir aramızda değerli kardeşler. Yani günahını görmezlikten gelen, örtmeye çalışan kişiler olabilir. Davut çok güzel bir şey yaptı. Kabul etti, itiraf ederek açığa çıkardı. Demek ki başarılı olmanın sırrı nedir? Yani şöyle söyleyeyim. Suç üzerinde yengi kazanmanın, zafer elde etmenin koşulu nedir? Bir, kabul edeceksin günahını ve onu getirip Rabbinin önüne bırakacaksın. Ve ikinci olarak ondan af dileyeceksin, Rabbini bağışla diye. Bakın Davut böyle yapıyor. İkinci ayete bakın. İkinci noktamız bu. Diyor ki ikinci ayette, tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan diyor. Bir kişi bana başından geçmiş olan bir olayı anlattığında gerçekten şok geçirmiştim. Ama konumuza uyduğu için anlatmak istiyorum değerli kardeşler. Yanlışlıkla bu kişi alkollü olduğu için bir düğünde arkadaşını öldürmüştü. Ve bunun sonucu 16 yıl cezaevinde yatması gerekiyordu. Diyor ki adam, ben yanlışlıkla, kazayla arkadaşımı öldürdüğümde ilk yaptığım iş elime yüzüme bulaşan kanı yıkamak oldu. Gittim elimi yüzümü yıkadım ve bunu hallettiğimde her şeyin hallolabileceğini düşünmüştüm ama değil. Evet, başardım elimi yüzümü yıkamayı. Bunda başarı elde ettim. Ama 16 yıl cezaevine yatmış olmama karşın suçumun karşılığı olarak cezamı yasalar karşısında çekmiş olmama karşın içimdeki suçluluk duygusunu bir türlü atamadım diyor bu kişi değerli kardeşler. İşte biz Rabbin önüne geldiğimizde değerli kardeşler aynı durumdaydık. Gerçekten de ben 1979'da Rabbinin'e geldiğimde değerli kardeşler gördüm. Suçluyum ve günahlıyım her insan gibi. Romalılar 3.23'te ne diyor? Herkes günah işledi ve Allah'ın yücelinden yoksun kaldı diyor. Hepimiz günahlıyız değerli kardeşler. Ama ben günahımı görüp, kabul edip, Rabbin önüne getirip bıraktığımda, Rab'den af ve kurtuluş dilediğimde, Rab de beni ne yaptı? Arıtarak, paklayarak, yeniden ayağa kalkmamı, yeniden doğmamı sağlayarak, bugünlere kadar ulaşmamı sağladı değerli kardeşler. Demek ki çarmıhta gerçekleştirilmiş olan kurtuluş aracılığıyla günahlarımız tamamen ortadan kaldırılmıştır, temizlenmiştir hamdolsun. Bugün hala suç ve günahları içinde boğulan ve onlardan kurtulmaya çalışan insanlar var mı? Evet var. Bakın dıştaki kiri yıkayabiliriz bu adam gibi. Ama içimizdeki günahı nasıl temizleyebiliriz? Yani elimizi oraya nasıl uzatabiliriz? Orada nasıl bir temizlik gerçekleştirebiliriz değerli kardeşler? Bu mümkün değil. Ama değerli kardeşler, suçluluk duygusunu ancak ve ancak silebilecek olan bir kişi var ki o da senin için hayatını feda etmiş olan kurtarıcı Rab İsa Mesih. Evet, bakın güzel bir örnek hatırladım. Vali Pilatus'u düşünün. Kalabalık İsa'yı Pilatus'a getirdiler değil mi? Pilatus ne yaptı? İsa'yı onun önüne getirdiklerinde o da ne yaptı? Şunu yaptı değerli kardeşler. Ellerini yıkadı. Ellerini yıkadı ve dedi ki Matta 27. bölümde 24. ayet. Matta 27 ayet 24. Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Peki bunu söylemekle suçunu yani ellerini yıkayarak suçunu temizleyebildi mi Pilatus? Hayır. Hiçbir zaman değerli kardeşler su ile suçunu kendisinden uzaklaştıramamıştır. O zaman neden bizler bunu yapmaya çalışıyoruz? Suç ve günahlarımızı gizleyerek. Bakın yapılması gereken çok açık ve net. Bizler suçumuzu kabul edip yüzümüzü Rab'tan'a çevirmemiz ve onun önüne getirmemiz gerekiyor. Teslim etmemiz gerekiyor. Bakın değerli kardeşler, Davut hem zina işlemişti hem de bir katildi. Ve bunu Betşeba ile evlenerek kamufle etmeye çalışıyordu. Ama günah her gün onun içini elmanın içerisindeki bir kurt gibi yiyip bitiriyordu. Bu nedenle çözümü Rab'de buldu Davut. Önüne geldi ve itiraf etti. Rab'den bağış diledi, af diledi. Sonuç harikaydı. Sadece ve sadece günahlarının bağışına kavuşmadı Davut. Aynı zamanda da onu saran, bakın bu çok önemli. Onu saran suçluluk zincirlerinden kurtularak tam bir özgürlüğe de kavuşmuş oldu değerli kardeşler. Herkes yapılan yanlışlığı bağışlayabilir. Ama kişiyi işlediği suçtan özgürlüğe kavuşturması mümkün değil. Ama Rabbimiz bağışladığı zaman da aynı zamanda da ne yapıyor? O suç ve günahın getirdiği yükten ne yapıyor? Bağlardan bizi özgür ediyor. Özgürlüğe kavuşturuyor değerli kardeşler. Onun için haberci Pavlos bunu o kadar güzel açıklıyor ki Romalılar 6. bölüm 18. ayette diyor ki günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. İman ettik ve günahtan kurtularak özgür edildik. O açıdan diyor ki yine Pavlos başka bir mektubunda 2. Korintoslar mektubunda 3. bölüm 17. ayette Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır diyor. Bakın demek ki iman edenin yüreğine Kutsal Ruh konut kuruyor. Kutsal Ruh orada. Kutsal Ruh'a sahip olan kişi özgür ediliyor. Özgürlüğün, gerçek özgürlüğün sahibi oluyor. Ama eğer biz bu özgürlüğün sahibiysek, o zaman Petrus'un Tanrı esiniyle kaleme aldığı ilk mektupta bunu net bir şekilde okuyabiliyoruz. 2. bölümün 16. ayeti. 1. Petrus mektubu 2. bölüm 16. ayeti diyor ki, o zaman özgür insanlar olarak yaşayalım. Yani yaşamaya devam edelim. Evet değerli kardeşler, bazen bağışlandığımızı biliyoruz. Ama ne hikmetse bir türlü kendimizi özgür hissedemiyoruz. Yani bağışlanmış olmanın sevincini yaşayamıyoruz bir şekilde. Suçluluk bağları ne yapıyor? Bizleri bırakmayarak bir şekilde Tanrı'yla olan yürüyüşümüze engel olmakta. Yani bağışlanıyoruz ama bağışlanmış olmanın vermiş olduğu ileriye doğru koşma huzurunu, bakın, o esenliği, rahatlığını, sevinç ve coşkusunu tam olarak yaşayamıyoruz. Şimdi neden yaşayamıyoruz? Bence bunun tek bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Tanrı sözünün bize vermiş olduğu bağışlanmış olmanın güvencesini tam olarak, tam anlamıyla anlayamamış olmaktan kaynaklanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Hala suçluluk duygusu içindesin. Neden? Çünkü Tanrı'nın bağışlandın ve suçun senden uzaklaştırıldı. Özgürsün ve artık suçlu çıkarılmayacaksın diye haykıran sözüne güven bağlamıyorsun. Davut kendini yaşamında huzursuz hissediyor. Yani rahat hissetmiyordu sevgili kardeşler. Çünkü yüreğinde acı vardı. Ve Mezmur'un 3 ve 4. ayetlerinde günahlı olan yüreğini ne yapıyor? Açıyor. Biliyorum diyor. İsyanlarımı, günahım sürekli karşımda diyor. Sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Şimdi bu haykırış nasıl gerçekleşti? Günahını görmenin sonucu. Yani Rabbin huzuruna gelmiş olmanın sonucu. Bakın, Rabbin huzuruna geldiğimiz zaman Rabbin ışığı bizi aydınlatmış olduğu için söz aracılığıyla, ki biz huzuruna söz aracılığıyla geliyoruz, duayla. O söz beni aydınlattığında ne oluyor? Günahımı görüyorum ve o yücelik karşısında haykırıyorum. Rab, günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım diyebiliyoruz. Evet. Hepimiz günahlı canlarız. Ama hamdolsun ki Rabbimiz bizleri yargılamak için değil, günahlarımızı bedelini ödemek için, bizleri günahtan kurtarmak için yeryüzüne gelmiştir. Evet. Biraz hızlanmak istiyorum. Davut, Tanrı'nın temizleme gücü aracılığıyla temizlendiğini anlayınca eski ilişkisinin yeni baştan kurulmasını ne yapıyor? İstiyor. Yani o yitirdiği kurtuluş sevincini tekrar geri istiyor Davut 12. ayette. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincimi diyor. Bakın, burada şunu söylemek istiyorum. İşlemiş olduğu günah, işlemiş olduğu suçtan dolayı neyi yitirdiğine dikkat edin Davut'un. Neyi yitiriyor? Kurtuluş sevincini. Bakın, kurtuluşu değil, kurtuluş sevincini yitiriyorsun. Yani iman ettiğinde sahip olduğun kurtuluş değil, bu kurtuluştan kaynaklanan kurtuluş sevincini, yani Rab'de olmuş olmanın sevincini değerli kardeşler tadamaz hale geliyorsun. Başka bir ifadeyle, suç üzerine yüklendiğinde suç senden ne yapıyor? Sevinci, Rab'de sahip olduğun o sevinci, o kurtuluştan kaynaklanan sevincini çalıyor değerli kardeşler. ve o sevinci hissedemez hale geliyorsun. Ama harika olan, Rab Tanrı bunu tekrar sağlayabilecek yeterlikte hamdolsun. Aynı zamanda da Tanrı bağışladığında ne yapıyor? Bağışlamakla kalmıyor, onu yeniden onararak kişiyi ayağa kaldırıyor. Evet, Davut yakaladığı bu huzurda kalmak istiyor değerli kardeşler. Yani kutsal ruhun kendisinde kalmasını istiyor. Çünkü gerçekten korkunç bir deneyim yaşamıştı Davut. Ve Rab Tanrı bu yüzden yüzünü ondan gizlemişti. Ve onun için yüreğinde sevinç yoktu Davut'un. Ve onun için ne dedi bakın? Lütfen 11. ayete bakın ki çok önemsiyorum bu ayeti. Bunun üzerine birazcık durmak istiyorum. Beni huzurundan atma diyor ve bunun altıncı kutsal ruhunu benden alma. Bakın bu ayet birçok yorumcular için gerçekten de büyük bir problem oluşturmuştur. Şimdi bu düşüncenin nereden kaynaklanmış olduğuna bakalım. Anımsarsanız Davut mes edilirken ne oldu? Kutsal ruhun kendisine indiğini, geldiğini okuyoruz Samuel'in ilk kitabında. Şöyle diyor 16. bölüm 13. ayette. 1. Samuel 16-13. Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu mesetti. O günden başlayarak diyor Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü biçimde indi. Bakın Davut'un içine kutsal ruh indi. Mesh edilmenin sonucu olarak. Eski antlaşmada gerçekleşen olay bu. Görev öncesi mesh ediliyor ve kutsal ruhla donatılıyordu. Değerli kardeşler. Ve sahip olduğu bu bereket onun getirisi olarak, kutsal ruhun gelmiş olmasının bir getirisi olarak da o bereketleri kaybetmek istemiyordu. Çünkü neden? Saul bunu Davut kral olmadan önce yaşamıştı ki bunu da yine Samuel kitabında okuyoruz. Değerli kardeşler, şöyle diyor, 1 ve 14. ayetlerde, ben Saul'un İsrail kralı olmasını reddettim diyor. Bu sıralarda diyor, Rabbin ruhu Saul'dan ayrılmıştı. 1 ve 14. ayetlerde. Şimdi sonunda diyor ki, biz ona Hakimler kitabına baktığımız zaman itaatsizliği nedeniyle Rab Tanrı'nın kendisinden yani bir şekilde ruhun kendisinden ayrıldığını okuyoruz. Hakimler kitabı 16. bölüm 20. ayette. Peki bu neyin ifadesiydi? Bu sıralarda Rabbin ruhu Saul'dan ayrılmıştı ifadesi. Neyin ifadesi? Bu şunun ifadesiydi. Krallığın Saul'dan alınıp Davut'a verilmiş olduğunun bir ifadesiydi. Bu sadece ve sadece değerli kardeşler altını önemli çizmek istiyorum. Yeni antlaşma döneminde olduğu gibi eski antlaşma döneminde her imanlıda kutsal ruhun olması doğal değildi. Luka 11. bölüme baktığımız zaman orada yer alan bir ayet tam bununla ilgili. 11. bölüm 13. ayet Luka'da şöyle okuyoruz. Gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok kesin derken bunu ifade ediyordu. Çünkü diyor kutsal ruh daha henüz verilmemişti. İmanların yüreğinde konut kurması için daha kutsal ruh verilmemişti. Ve Yuhanna 7. bölümde bu gerçek şu şekilde onaylanıyor. 7:39'da Yuhanna, ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Değerli kardeşler, her zaman önemli altını çizmiş olduğum gibi Rabbimiz göğe alındıktan sonra iman eden herkesin yüreğine kutsal ruh inmiş ve orada yürekte, imanının yüreğinde konut kurmuştur. 1. Korintoslar Mektubu 3:16. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? İman edenin yüreğinde kutsal ruh yaşamaya devam ediyor. Demek ki eski antlaşma döneminde Kutsal Ruh'un insanın yanında kalma süresi sınırlı olduğu gerçeği ortaya çıkmakta. Yani Rabbin isteği doğrultusunda Tanrı adamları yaşadıkları sürece Kutsal Ruh onlardaydı. Ama sırtlarını Tanrı'ya döndüklerinde, değerli kardeşler, Kutsal Ruh onlardan ayrılabiliyordu. İşte bu yüzden Davut da bundan çok korkmuştu günah işledikten sonra. Ve bu yüzden Kutsal Ruh'un kendisinden ayrılacağını düşünüyordu. Evet. Ama şunu da belirtmek istiyorum değerli kardeşler. Eski antlaşma döneminde Kutsal Ruh bir nedenle kişiden ayrıldığında ayrılan kişiye tekrar Kutsal Ruh gelebilir miydi? Evet, gelebilirdi. Yani kişi yüzünü Rab'be çevirdiğinde evet Kutsal Ruh tekrar o kişiye gelebilirdi. Biz bunu yine Saul'da görebiliyoruz. 1. Samuel kitabı 10. bölüm 10. ayette. Diyor ki Giva'ya varınca Saul'u bir peygamberler topluluğu karşıladı. Tanrı'nın ruhu güçlü bir biçimde üzerine indi ve Saul onlarla birlikte peygamberlikte bulunmaya başladı. Neden? Çünkü Saul'un yüzü Rab Tanrı'ya dönüktü değerli kardeşler. Kutsal Ruh'un onda etkin olmuş olmasının nedeni buydu. Bakın, Şimşon'da da bunu görüyoruz. Şöyle okuyoruz Hakimler kitabında 13. bölüm 25. ayette diyor ki Rabbin ruhu Şimşon'u yönlendirmeye başladı diyor. Yani büyüdüğünde Rab onu harika bir şekilde ruhuyla desteklemeye başladı. Çünkü yüzü Rab Tanrı'ya dönüktü. Hezekiel'i çağırdığında da değerli kardeşler Hezekiel kitabı 2. bölüm 2. ayette de şöyle okuyoruz. Şöyle diyor o benimle konuşur konuşmaz diyor Hezekiel. Ruh içime girdi. Görebiliyor musunuz? Rab'be dönüksen eski antlaşma döneminde ruh sende idi. Ama yüzünü Rab'be yüzünü Rab'den çevirip sırtını ona döndüğünde ruh da senden ayrılmış oluyordu. Toparlayacak olursak Tanrı adamı günaha düştüğünde Tanrı'nın ruhunu kaybedebilir korkusu içine düşmesi doğaldı eski antlaşma döneminde. Ve burada şunu görmemiz lazım. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz Kutsal Ruh ne zaman geldi yeni antlaşma döneminde? Rab vaat etti Kutsal Ruh'un geleceğini ve Pentekost günü olarak ifade edilen kilisenin doğumu olarak bildiğimiz o gün Kutsal Ruh geldi ve kişilerin iman etmesini sağlayarak kişilerin yüreğinde konut kurdu. Şimdi bu dönemde, bu dönem ile eski antlaşma dönemdeki Kutsal Ruh'un faaliyetlerini, yani kilisenin ortaya çıkışı sonrası Kutsal Ruh'un faaliyetleriyle onun öncesi eski antlaşma dönemi Kutsal Ruh'un izlediği tutum arasındaki ayrımı görmek zorundayız. Yani birbirinden ayırmak gerekiyor. Evet. Pentekost sonrası Kutsal Ruh kişinin yüreğinde konut kurmuştur. Demek ki Davut'un Kutsal Ruh'unu benden alma diyerek dua etmesi yeni antlaşmadaki imanlılar için geçerli bir dua değil. Yani imanlı, yeniden doğmuş olan bir imanlı Kutsal Ruh'u benden alma diye dua edemez. Ya da gel Kutsal Ruh, gel Kutsal Ruh. Eğer yeniden doğuşun varsa gel Kutsal Ruh, gel Kutsal Ruh diye dua etmenin de bir imanlı için geçerli olmadığı gerçeği ortaya çıkmakta değerli kardeşim. Evet, Rabbimizin kendisi de bakın bunu harika bir şekilde onaylamıştır. 14. bölüm Yuhanna 14'te göğe alınmadan önce verdiği sarsılmaz bir vaat. 14, 16 ve 17. ayetler. Babadan dileyeceğim. O diyor baba sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye diyor. Bakın sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye gerçeğin ruhunu verecek. sonsuza dek. Ve şöyle devam ediyor. O aranızda yaşıyor, içinizde olacaktır. İman ettin, içinde konut kurdu ve o ruh sonsuza dek seninle birlikte olacak. Yani iadeli taahhütlü mektup gibi, Efeslere yazan mektupta ifade okuduğumuz gibi, 1. bölüm 14. ayette ifade ettiği gibi, kutsal ruh kurtuluşumuzun güvencesidir. Alıyor bizi, mühürleyen kutsal ruh bizi sonuca hamdolsun ulaştıracaktır. Evet. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Ama şunu da söyleyelim. Biz kutsal ruh bizden ayrılmıyor ama bizler yaşayışımız nedeniyle, uygun olmayan yaşayışımız nedeniyle ya da içinde bulunduğumuz günah nedeniyle ruhu üzebiliyoruz. Onu kederlendirebiliyoruz. Onun onu söndürebiliyoruz kutsal kitapta okuduğumuz gibi değerli kardeşler. Onun için diyor ki Efeslere yazılan mektup 4. bölümde Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin diyor. Bir uyarı var. Ondan sonra Selanikliler mektubuna bakıyoruz. 1. Selanikliler mektubu 5:19'a diyor ki ruhu söndürmeyin. Değerli kardeşler, açıkça görülüyor ki günah ruhu söndürmekte. Yani kişideki dengesizlikler, uygun olmayan tutum ve davranışlar ya da toplulukta uygulanan insansal kafaya göre bazı uygulamalar kutsal ruhu devre dışı bırakabiliyor. Başka bir ifadeyle imanlının yaşamındaki günah nedeniyle ruhsal gelişmenin kesintiye uğramış olması ne yapıyor? Ruhu üzebiliyor. Ama bizden kesinlikle ayrılmaz. Eski antlaşma döneminde olduğu gibi. Son olarak Davut başlandıktan sonra harika bir şey yapıyor değerli kardeşler. Özgürlüğe kavuşmanın, bağışlanmış olmanın doğru adresini ne yapıyor? Başkalarına da göstereceğini açıkça ifade ediyor. Yani hem bağışlanıyor hem de nasıl bağışlanmanın gerekçeni de o yolunda ne olduğunu bize açıklıyor. Bakın baş kaldıranlara 13. ayet 51. mezmur 13. ayet. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Bakın bu çok önemli mi? Senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Demek ki Davut bağışlanma olayı hayatında gerçekleştikten sonra evet bunu başkalarına da götürme arzusu içerisindeydi. Demek ki çözüm Rab Tanrı'da olduğu gerçeği ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Ama bunun da bir koşulu var. Önce yani sen kurtuluşu insanlara götürebilmek için ya da bir kap gibi kullanabilmek için bir kirli olan kap nasıl yıkanıyorsa sen de Rabbin önüne geleceksin. Günahını kabul edeceksin, tövbe edeceksin. Rab'den bağışlama, affe, bağışlama dileyeceksin. Rab seni paklayacak, temizleyecek ve etkin bir şekilde seni tekrar ne yapacak? Ertesi günü tekrar kullanmaya başlayacak değerli kardeşler. Evet, Rab Tanrı senin yüreğinde de yani senin yüreğinle de ilgileniyor değerli kardeşim. İlgilenmek istiyor. Sahip olduğun imanın dış süsüyle değil. Yani bazıları imanıyla övünür ya. Hatta bazen de yola adama bak ya ne imanı var be. Değil mi? Hayır. Rab bununla ilgilenmiyor değerli kardeşler. Rab onun için ne diyor? Övünen Rab ile övünsün. 1. Korintoslar 1. bölüm 31. ayette. Övünen Rab ile övünsün. Onun için Rabbimiz kendisiyle övünen o din adamları var ya, onlara ne dedi? Bakın çok ilginç bir ifade kullandı. Matta 23. bölümde 27. ayette dedi ki, her türlü pislikle dolu badanalı yani dıştan boyalı mezarlar dedi. Mezar duvarlarına benzetti. Yani dıştan çok güzel, hamdolsun haleluya. Ama mezarın 2,5 metre aşağısı, ki burada 2,5 metre kazıyorlar. Onun için 2,5 metre diyorum. 2,5 metre aşağısı leş gibi kokuyor. Değerli kardeşler. Yani dıştan etkileyici ama Rabbimizin gözünde ise çürümüş, ölü. İşte din adamları olan o ferisilerin tutumu tam bu noktadaydı değerli kardeşler. Evet. Rab Tanrı sana sesleniyor. Örtmeye çalıştığın günahlar var mı? Bunların her birini açığa çıkarman gerekiyor sevgili kardeşim. Eğer bunu yaparsan Rab seni bağışlayacak. Bağışlanmış olmanın sevinciyle, ayağa kaldırılmış olmanın sevinciyle yola devam edeceksin. Değerli kardeşim. O zaman şu teklifi yaparak noktalamak istiyorum. Sen değerli kardeşim suçunu gün geçtikçe ağırlaşmakta olan o günah yükünü Rab Tanrı'nın o güvenilir, senin için delinmiş olan o sadık ellerine teslim etmek, bırakmak ve bırakarak yeniden ayağa kaldırılmak, kaldırılarak güçlü bir şekilde hizmete devam etmek istemez misin? Ama karar senin.